Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David Milch'in Life's Work adlı anı kitabı. Deadwood ve NYPD Blue gibi dizilerin yaratıcısı olan bir televizyon yazarının Alzheimer hastalığı ilerlerken geçmişiyle hesaplaşmasını anlatır. Bu, düzenli bir başarı öyküsü ya da televizyon dünyasının perde arkası anlatısı değildir. Milch, çocukluğundan yazarlık eğitimine, bağımlılıklarından at yarışına ve aile ilişkilerindeki yaralardan yaratıcı çalışma alışkanlıklarına uzanan parçalı bir hayat dökümü sunar. Kitabın temel gerilimi, hafızasını yitirmekte olan bir kişinin hafızaya dayanarak kendi hikayesini kurmaya çalışmasından doğar. Bu yüzden anlatı, kesinlik iddiasından çok belirsizliğin kabulüyle ilerler. Milch, yaşamındaki şansı, kendini aldatmayı ve yıkıcı davranışları saklamadan ele alırken, sanatın bu deneyimleri temize çıkarmayacağını da vurgular. Sonuçta kitap, hem televizyon yazarlığının özgün bir zihnini tanımaya, hem de kimlik, sorumluluk, hafıza ve ölüm karşısında insanın kendine nasıl baktığını düşünmeye açılan edebi bir anıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak Alzheimer, anı kitabının biçimini ve güvenilirliğini doğrudan belirler. Life's Work'ün en ayırt edici yönü, David Milch'in anlatıyı Alzheimer hastalığının içinden kurmasıdır. Kitap, yazarın hafızasının güvenilir bir arşiv olmaktan çıktığı bir zamanda yazılmıştır. Bu durum yalnızca hüzünlü bir arka plan değildir, anlatının çalışma koşuludur. Milch, geçmişe ilişkin bazı ayrıntıları hatırlarken, bazılarını kaybeder, bazılarını ise bir hikaye anlatıcısının sezgisiyle yeniden biçimlendirir. Okurdan istenen şey, her hatırayı belge gibi değerlendirmesi değil, hatırlamanın kırılganlığını anlatının parçası olarak görmesidir. Milch'in belirsizliği bir kusur gibi gizlememesi önemlidir. Bilmediğini bilmenin, özellikle hastalık ve ölüm karşısında daha dürüst bir tutum olabileceğini öne sürer. Türkiye'de ailelerin yaşlılık, unutkanlık ve bakım süreçlerini çoğu zaman evin kapalı alanında yaşaması düşünüldüğünde, kitap hafıza kaybını yalnızca tıbbi bir teşhis olarak değil, ilişkileri ve benlik duygusunu dönüştüren bir gerçeklik olarak düşünmeye de imkan verir. Anı türünde yazarlar genellikle geçmişi toparlayarak tutarlı bir benlik portresi çizer. Milch ise bu tutarlılığın çözülüşünü görünür kılar. Böylece kitabın asıl sorusu, geçmişte tam olarak ne olduğundan çok insan geçmişine erişimi azalırken kendisi olarak neyi koruyabildiği olur. İkinci olarak, yaratıcı deha anlatısı, bağımlılık ve kendine zarar verme gerçeğiyle dengelenir, Milch, mesleki başarısını kişisel erdemin kanıtı gibi sunmaz. Deadwood ve NYPD Blue ile tanınan güçlü bir yazar olmasına rağmen, kitabında uyuşturucu kullanımı, kumar tutkusu, para kaybı ve dürtüsel davranışları açıkça yer alır. Bu açıklık, bağımlılığı romantikleştiren sanatçı mitine karşı kitabın en güçlü taraflarından biridir. Yaratıcılığın yoğunluğu ile yıkıcı davranışlar aynı kişide bulunabilir. Fakat biri diğerini haklı çıkarmaz. Milch'in hayatı, yeteneğin insanı sonuçlardan muaf tutmadığını gösterir. Özellikle yakınlarına verdiği acıyı ve kendi kendini aldatma eğilimini ele alması, anlatıyı sadece itirafçı değil, sorumluluk arayan bir metne dönüştürür. At yarışına ve kumara ilişkin bölümlerde şans fikrini somutlaştırır. Şans, yalnızca talihli rastlantı anlamına gelmez. İnsanın kontrol edemediği koşullar ile kontrol etmekten kaçındığı seçimlerin birbirine karıştığı bir alan haline gelir. Kitap burada basit bir ders çıkarmaz. Bağımlılığın irade zayıflığıyla açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu, fakat zararların da belirsiz bir kader söylemiyle silinemeyeceğini hissettirir. Bu denge, anı kitabına ahlaki bir ağırlık kazandırır.
Okur, parlak bir kariyerin ardındaki düzensizliği görürken, sanatın kişinin karakterindeki kırıkları otomatik olarak onarmadığını da kavrar. Üçüncü olarak,
televizyon yazarlığı önceden kurulmuş plan değil, canlı bir keşif süreci olarak ele alınır kitap. David Milch'in yaratıcı yöntemine dair değerli gözlemler içerir, ancak bunu teknik bir senaryo yazarlığı kılavuzu gibi yapmaz. Milch için yazmak, her şeyi baştan kontrol altına alma işi değildir. Karakterlerin, oyuncuların, çalışma ortamının ve o anda ortaya çıkan çağrışımların metni dönüştürmesine izin veren canlı bir süreçtir. Bu yaklaşım, Deadwood gibi dili, ahlaki çatışmaları ve atmosferiyle öne çıkan bir dizinin neden alışılmış olay örgüsü kalıplarından ayrıldığını anlamaya yardım eder. Milch'in dünyasında diyalog,
yalnızca bilgi aktaran bir araç değildir. İnsanların niyetlerini sakladığı, güç kurduğu, korkularını dışa vurduğu ve kendilerini kandırdığı bir alandır. Bu nedenle anlatıdaki kişiler sadece olayları ilerletmek için tasarlanmış işlevler gibi görünmez. Televizyonun ekip çalışmasına dayalı yapısı da önem taşır. Bir yazarın fikri, yapım koşulları, oyuncu yorumları ve izleyiciye ulaşan nihai biçim arasında değişir. Milch'in deneyimi, yaratıcı kontrol arzusuyla ortak üretimin gerçekliği arasındaki gerilimi gösterir. Yazarlıkla ilgilenenler için kitabın pratik değeri uygulanacak katı formüller vermesinde değildir. Bunun yerine dikkatle dinlemeyi, belirsizlikle çalışmayı ve ilk fikre körü körüne bağlanmamayı düşündürür. Sanatın, tam güvence arandığında değil, riskli keşif alanlarına açık kalındığında derinleşebileceğini savunur. Dördüncü olarak, şans. Kendini aldatma ve sorumluluk, Milch'in kimlik anlayışını kurar, Life's Work boyunca şans. Sıradan bir taliye gönderme olmaktan çıkar ve Milch'in hayatını yorumlama biçimine dönüşür. Televizyona girişindeki rastlantılar, karşılaştığı öğretmenler. Mesleki fırsatlar ve kumar dünyası, hayat yolunun yalnızca disiplinli seçimlerden oluşmadığını gösterir. Ancak Milch, şans vurgusunu sorumluluktan kaçmak için kullanmaz. Tam tersine, insanın kendi kararlarını ne kadar kolay haklılaştırdığını sorgular. Başarı anlarında yeteneğe, yıkım anlarında kadere sığınmak cazip olabilir. Kitap bu iki kolay açıklamayı da yetersiz bulur. Kendini aldatma. Burada yalnızca açık yalan söylemek değildir. İnsanların zarar verici alışkanlıklarını özgürlük, mizah, sıra dışılık ya da geçici ihtiyaç gibi sözlerle yeniden adlandırmasıdır. Milch'in dürüstlüğü bu mekanizmayı kendi hayatında göstermesinden gelir. Yakın ilişkilerde hissedilen ve verilen acı bu nedenle soyut bir felsefi sorun olarak kalmaz. Kişinin davranışlarının başkalarının hayatında bıraktığı izlere bağlanır. Robert Penn Warren'dan sıkça andığı benliğin kirli yanının sevilmek için ihtişamla örtülmesi gerektiğine dair söz de bu gerilimi yoğunlaştırır. Milch, insanın hem hayranlık uyandıran hem de utanç verici taraflar taşıyabileceğini kabul eder. Kitap, temiz ve tutarlı bir öz imgesi üretmek yerine çelişkilerle yaşamanın bedelini görmeye çağırır. Son olarak, maneviyat ve ölüm düşüncesi. Kesin cevaplardan çok bilinmeyene saygı üzerinden gelişir, Milch'in anı kitabında dini ve felsefi göndermeler kapalı bir inanç sistemi kurmak için kullanılmaz. Yazar Tanrı'ya, duaya ve varoluşun anlamına döner, fakat bunları kesin bilgiye ulaştığının işareti olarak sunmaz. Alzheimer karşısındaki deneyimi, insan zihninin dünyayı bütünüyle kavrayabileceği düşüncesini sarsar. Milch'in tutumu, bilinmeyeni hızla açıklamak yerine onun karşısında tevazu göstermektir. Bu tavır, kitabın anlatı tekniğiyle de uyumludur. Geçmişe dair boşluklar, aile ve bağımlılık hakkındaki çözümsüz duygular, ölümün yaklaşması tek bir büyük derste kapatılmaz. Yazar için dua etmek ve yazmak, kontrol kurmanın araçları değil, belirsizlik içinde dikkat kesilmenin biçimleridir. Bu nokta kitabı yalnızca hastalık anlatılarından ayırır. Hastalığı ilham verici bir dönüşüm hikayesine indirgemez ama hastalığın kişiyi hayatın sınırlarıyla daha doğrudan karşılaştırdığını kabul eder. Milch'in mizahı da bu karanlık çerçevede işlev görür. Mizah, acıyı inkar etmez, insanın kendi saçmalığını ve sınırlılığını görebilmesine alan açar. Okur için ortaya çıkan düşünsel imkan şudur, anlam her zaman tamamlanmış bir açıklama olarak gelmeyebilir. Bazen insanın yapabileceği en dürüst şey, neyi bilmediğini kabul etmek, ilişkilerinin değerini fark etmek ve elindeki sınırlı zaman içinde dikkatini nereye verdiğini yeniden değerlendirmektir. Sonuç olarak, Life's Work, özellikle David Milch'in dizilerini izleyenler, televizyon ve senaryo yazarlığı ile ilgilenenler, bağımlılık anlatılarını romantikleştirmeyen anı kitapları arayanlar için güçlü bir seçimdir. Alzheimer, yaşlanma ve bakım deneyimi üzerine edebi fakat doğrudan bir tanıklık okumak isteyenler de kitaptan önemli bir karşılık bulabilir. Buna karşılık, kronolojik ilerleyen, tüm ayrıntıları kesinleştiren ve kariyerinin perde arkasını sistematik biçimde anlatan bir biyografi bekleyen okurlar için metnin parçalı yapısı zorlayıcı olabilir. Milch'in amacı hayatını düzenli bir açıklamaya dönüştürmek değildir. Hafıza çözülürken insanın geçmişteki hatalarına, yeteneğine, ailesine ve ölümüne nasıl bakabildiğini araştırmaktır. Kitabın pratik katkısı, yazarlara formül vermekten çok yaratıcı çalışma sırasında belirsizliğe, dinlemeye ve ortak üretime açık kalmanın değerini göstermesidir. Daha geniş düzeyde ise bağımlılık, başarı ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi basit ahlak derslerine indirgemeden ele alır. Benzer ünlü anılarından ayrıldığı nokta da buradadır. Milch, şöhretini merkeze koymaz, onu kendi çelişkilerini görünür kılan bir bağlam olarak kullanır. Hastalık anlatılarından da farklı olarak, kaybı düzenli bir iyileşme ya da bilgelik öyküsüne çevirmeyi reddeder. Bu nedenle, Life's Work, kusursuz bir hayat portresi değil, hafızanın sınırında yazılmış. Yaratıcı zihnin gücünü ve insanın kendine karşı dürüst olma güçlüğünü aynı anda taşıyan sarsıcı bir metindir. Destek olmak isterseniz, David Milch kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.